Ayrım 4. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 34. Mercer kadının meydan okumasının havada asılı kalmasına izin verdi. Söyledikleri doğru olduğu için savunma yapabilecek durumda değildi. Summitville federal hükümete günde 30 bin dolara mal oluyordu ve o miktar bile Birleşik Devletler topraklarında o güne kadar yaşanmış en feci madencilik kazası için geçici bir iyileştirmeydi. Güney Colorado'daki galaktik madencilik, devasa plastik levhalar üzerine yayılmış olan cevherde bulunan mikroskopik zerrecikleri toplamak amacıyla siyanürden faydalanıyordu. Özütleme bölmelerinin alelacele inşa edilmesi sonucunda arıtılmış ham siyanür içme suyuna karışmıştı. Bu kaza ölümlere neden olmasa da ileriki yıllarda çevredeki toprakların etkin bir biçimde ölmelerine yol açacaktı. Mercer kadının süper fon listesinde yer alan diğer maden alanlarının temizlenmesi için tahminde bulunduğu rakamların çok düşük olduğunu söylemek istemedi. "Diğer öğrencilerden çok daha bilgilisiniz," dedi. "Ben öğrenci değilim, küresel çevreci eylem birliği üyesiyim. Bugün buraya sizin konuyu sadece kendi bakış açınızdan sunacağınızı bildiğim için geldim. Ve bu talebelerin neden olduğunuz felaketleri öğrenmeleri gerektiğini hissettim."
"Mercer, adınız nedir?" diye sordu.
Kadın sert bir sesle, "Bu sizi ilgilendirmez," diye cevap verdi.
"Orada adınızı açıklamadan durup beni hiç alakam olmayan bir faaliyetten ötürü suçluyorsunuz."
Mercer güldü, kahkahası odada birikmiş olan gerilimi dağıttı. Summitville'den bahsederken tüm madencilik firmalarını fena halde ihmalkar davranmış olan o madencilik şirketiyle aynı kefeye koymaya çalışıyorsunuz. Özür dilerim ama bu tür bir duygusal bahane işe yaramaz. Doğayla ahenk içinde yaşama çağrınızda. Orta Amerika'da yağmurlar başladığında Karayiplere bütün köyleri kasıp kavuran ve binlerce kişinin kalın çamur duvarları altında boğularak can verdiği kasırgayı gönderirken doğa bizimle uyum içinde mi? Yanıt hayır.
Mercer normal şartlar altında kendisinin bu tür karşılıklı meydan okumaya sürüklenmesine izin vermezdi. Lakin bugün kendisine engel olamıyordu. Alaska vahşi yaşam korunağı ile ilgili tartışmalar ülkeyi sinirden kudurtur ve konuya bu kadar çok duygusallıkla yaklaşılırken Mercer yalnızca bu dinleyicilere bile olsa sağduyunun sesini duyurmak istemişti.
"Tıpkı doğanın bizimle mücadele ettiği gibi bizler de onunla mücadele ediyoruz. Kazandığımız her 30 santim toprağın karşılığı olarak o bizden iki mislini geri alıyor. Bir ara Kobe depreminden sağ kurtulanlara o depremi bir sorun, tüm yaşamın bir mücadeleden ibaret olduğunu hala algılayamadıysanız üzgünüm. Nefesimiz tıkanmış durumda. Dünyaya gelmemizden, nefesimiz kesilerek öleceğimiz ana kadar istediklerimizi elde etmek için savaşırız. Bunların bazıları kolayca gerçekleşebilir, bazılarını elde etmek zor olabilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Ancak biz savaşmaya devam ederiz. Sizin savunmaya pek hevesli olduğunuz o tabiat bizleri bu yönde evrimleşmeye zorlamıştır."
"Sizin düşünce tarzınızda öylesine vurdum duymaz, öylesine ben merkezci bir şey var ki insan buna kahkahalarla gülebilir. Bu rahatlıktan ötürü suçluluk duymak işinize geldiğine göre bu kadar rahat olmak hoş bir şey olmalı. Afrikalı bir madenciye sorun bakalım, çocukları için yaptıklarının dünyayı etkilemesini umursuyor mu? Ve o madenci size yanıt olarak yapmadığı takdirde çocuk sahibi olamayacağını söyleyecektir."
"Her hayvan varlığının karşılığı olarak doğadan bunun bedelini alır. Ancak bu bedel için yalnızca insanlar doğuştan gelen bir suçluluk duygusuna kapılırlar. İnsanı kendisini yaratan doğadan ayırmak kibir denilebilecek bir bencilliktir. Evrim gelmiş geçmiş en dehşet verici güçtür. Şu anda bizler onun zincirinin en üstündeyiz ve bu tıpkı dinozorlar gibi bizlerin de sonsuza kadar orada kalacağımız anlamına gelmiyor. Doğa Homo sapiensin kocaman beyninin gezegende varlığını sürdürmesinin anahtarı olduğuna inancını yitirdiği anda bizlerin canına kıyacaktır. Bu daha önce de denenmiştir.
Kolera, verem ve vebanın kökümüzü kurutmasına ramak kalmıştı. Ancak bizler bunlara uyum sağladık. Davranışlarımızı değiştirdik ve bu tür hastalıkları besleyen pisliklerin içinde yaşamaktan vazgeçtik. Bugün AIDS bizlere ne öğretiyor? Bu çağdaş katil bizlere hangi evrimsel yöne itecek? Doğa tedavi edebileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde virüsler üretiyor. Bu beyinlerimizle doğal seleksiyon arasında doğrudan yaşanan bir rekabettir. Aklımızı ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanabileceğimiz kaynakları kullanmayı reddederek türlerimizin doğal devamlılığını da engellemeye çalışmış oluyorsunuz. Ve siz beni doğanın arzularına karşı gelmekle suçluyorsunuz. Evrime iyice göz atmanızı ve kimin doğayla daha fazla uyum içinde olduğunu söylemenizi öneririm. Doğal evrimle birlikte çalışan biri mi, yoksa evrimin gücünün günümüzde de sürdüğünü yadsıyan biri mi? Sizce her yerde cirit atan çekirgeler, arkalarında bıraktıkları yıkım yüzünden suçluluk duygusuna kapılıyorlar mıdır? Neden insan bugüne kadar var olmuş en zeki tür, yeryüzünde mevcut diğer yaratıklar için son derece doğal olan şeyi inkar etmeye çalışıyor?
Yani siz bizlerin böcek istilasından başka bir şey olmadığımızı mı söylüyorsunuz?
Dünya ve dünyanın içinde bulunduğu jeolojik skalaya bakılınca tam olarak bunu söylüyorum. Sizler kendinizi kendi önemsiz yaşam sürenizle sınırlarken ben milyarlarca yıla yayılmış bir zaman dilimiyle ilgileniyorum. Dünyanın gözünde bizler baskın yaratıkların oluşturduğu tek uzun çizgideyiz ve yok olacağız diyerek sözlerine ara verdi ve konuyu değiştirdi. İnsanoğlunun doğal kaynakları idareli kullanmaktan, onları geleceğimiz için korumaktan sorumlu olduğunu inkar etmiyorum. Ancak bu doğal kaynaklardan yararlanmaktan tamamen vazgeçmemiz anlamına gelmez ve organizasyonunuzun amacının bu olduğunu sanıyorum. Peel ve diğer çevreci gruplar her konuyu iki yüzü olan bir para gibi görüyorlar. Siyah ya da beyaz, doğru veya yanlış, sömür ya da koru. Lakin paranın da bir de üçüncü yüzü vardır. Uzlaşmak dediğimiz ince bir kenarı. Ben bundan hoşlanmayabilirim, sizler de hoşlanmayabilirsiniz ama böyledir.
Bizler burada konuşurken çevrecilik tarihinin en ihtilaflı uzlaşması Alaska'nın kuzeyinde yaşanıyor. Birkaç bin dönümlük arazi feda edilerek Birleşik Devletler kendisini nesiller boyu şehirlerimizin boğulmalarına neden olmuş hava kirliliğinden ve fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan kurtarabilir. Bedeli ağır mıdır? Kesinlikle. Kuzey Kutbu vahşi yaşam korunağını gördüm. Dünya üzerinde var olan harikulade yerlerden biridir. Ancak oranın kullanılması, gelecek kuşakların asit yağmurları ya da yüksek seviyelere varan karbon monoksitle yahut da ozon tabakasındaki delikle yaşamak zorunda kalmayacakları anlamına geliyorsa, ben o zaman bunun haklı gerekçelere dayandığına inanıyorum.
Hoşunuza gitmiyorsa üzgünüm. Ben de bu konuyu unutmak istiyorum. Ancak bu doğanın ödün vermesidir. Yaşamımızın bir noktasında daima haklı olduğumuzdan o kadar da emin olmadığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Mercer kadınla olan göz temasına bir son verip öğrencilerin dikkatli bakışlarını inceledi. Bu karşılıklı atışma çocukların kendilerinden geçmelerine neden olmuştu. Kendi halini düşündü, sözü fazlasıyla uzatarak yaptığı monologdan utanıp güldü. Bayanlar, baylar, zamanınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Sınıf dağılmadan önce Dr. Snyder'ın ders programında yapacağı bazı değişiklikler var.
Mercer kesinlikle gereksinim duymadığı notlarını toplarken başlayan alkışlar içten ve coşkuluydu. Kürsüden inmeden önce genç kadınla yine göz göze geldi. Kadın birinci raundu sen kazandın. Ancak savaş devam edecek gibilerinden Mercer'a arsızca gülümsedi. Los Angeles, Uluslararası Havaalanı. Howard Small, üniversiteden beri hissetmediği bir umutla Boeing'den indi. Eve dönmeden önce Alaska'da kuzeniyle 4 gün daha geçirmişti ve bu hafta deney sahasında olması bekleniyordu. Los Angeles'taki bu kısa kalışının nedeni daha önce kaçamayarak verdiği bir sözdü. Los Angeles havaalanındaki kalabalıklar 1.70'e yakın boyu ve erken yaşta dökülmüş saçlarıyla fiziksel açıdan kesinlikle etkileyici biri olmayan Howard'ın sabırsız hamleleri karşısında adeta yanlara açılıyorlardı. Elinde dikkatsizce salladığı evrak çantasının içinde mini köstebeğin en son test verileri bulunuyordu. Bilgiler teknolojide çığır açacak olan buluşla ilgili olduğu kadar aynı zamanda da çok önemli miktarda bir parayı temsil ediyordu. Patent başvurusu yapıldıktan sonra hem Howard hem de onun UCLA'daki ekibi zengin olacaktı. İnsanlarla dolu koridorda yürürken kendi kendine gülüyordu. Bu neşeli ruh hali canını sıkmadan konveyörden bavullarını almasına, düşüncesizce hamleler yapmanın işlemi hızlandırarak havaalanından çıkmalarında kendilerine bir üstünlük sağlayacağını zanneden sayısız yolcu tarafından itilip kakılmasına aldırış etmemesine yardımcı oldu. Bir kolunun altında küçükçe bir bavul, diğerinde de bir evrak çantası olan Howard'ın daha büyük olan bavulu söz dinlemeyen bir köpek misali yuvarlanarak arkasından geliyordu. Howard terminalin çıkışlarına ve onların ötelerindeki Kaliforniya gecelerine yöneldi. Üniformalı limuzin şoförü o anda öksürmemiş olsaydı üzerinde adının bulunduğu tabela taşıyan adamı gözden kaçırabilirdi. Esmer tenli adama ihtiyatla yaklaştı. ''Profesör Small benim.'' dedi. Şoför, ''Ah çok güzel efendim.'' dedi. ''İzninizle bavullarınızı taşımanıza yardım edeyim.'' ''Ama durun bir dakika. Howard bavullarını vermeye yanaşmamıştı. Ben araba beklemiyordum ki. Siz beni beklediğinizden emin misiniz?''
''Anchorage, Alaska'dan gelen Dr. Howard Small'u almam söylendi bana.''
Şoförün konuşmasından bu ülkede uzun süredir yaşamadığı anlaşılıyordu. ''Sizi kimin kiraladığını biliyor musunuz?''
''Hayır efendim.''
Howard güldü ve az konuşan şoför yerine daha ziyade kendi kendine konuştu. Şaşkınlığı yerini keyfe bırakmıştı. ''Kazancımızdan paylarına düşeni şimdiden harcamaya başlamış olan laboratuvardaki çocukların işi olmalı.'' İki büyük bavulunu adama verdi ve şoförün arkasından geceye karıştı. Havaalanı yükleme rampasının göz kamaştıran aydınlığında siyah bir limuzin hurdası çıkmış taksilerin arasında bir panter gibi parlıyordu. Şoför kapıları açmak için anahtarsız bir sistemden yararlandı ve bavulları bagaja yerleştirmeden önce Howard'ın araca binmesi için arka kapılardan birini açtı. Howard arabanın gösterişli içine henüz rahatça yerleşememişken lüks araç kayarcasına kaldırımın kenarından ayrıldı. İçerisi halı şampuanı ve araç bakım ürünleri kokuyordu. Howard dahili iletişimden Glendora'daki adresin var mı sizde diye sordu. Aracın sürücü bölümüyle yolcu bölümün ayıran bölme kaldırılmıştı ve Howard'ın bölmeyi indirmeyi becerememiş gibi bir hali vardı.
''Evet efendim.'' diye kısa bir yanıt geldi ve dahili iletişim kapandı.
Arap şoförle sohbet imkanı olmayınca Howard minibardan bir içki almayı düşündü. Ancak geçen hafta Mercer'la birlikte ömrü boyunca içmediği kadar içmiş olduğu aklına geldi. Bedenine dinlenebileceği bir zaman tanımanın akıllıca olacağını düşündü. Yine kendi kendine kıkır kıkır güldü. 7 günde 6 kez geceden kalmıştı ve Mercer bir kez bile tüketmiş oldukları alkolün tatsız belirtilerini göstermemişti. Adamın midesi maden çıkardığı kayalardan daha sertti. Los Angeles'ın kuzeyinde Howard'ın orta halli bir bungalova sahip olduğu sakin, sessiz yerleşim alanına varmaları 1 saatten fazla sürdü. Limuzinin lastiklerinin vızıltısı, diğer araçların insanda hipnotize edici bir etki yaratan ışıkları ve şoförün ara sıra sevk memuruyla yaptığı konuşmalar Howard'ı sakinleştirip uyumasına neden olmuştu ve ancak yaşadığı siteye girerken uyanmıştı. Howard'ın evi Los Angeles'ta giderek daha az sıklıkla görülmeye başlayan ağaçlık alanlardan birinin sınırında olan çıkmaz sokaktaki sondan 3. evdi. Saat 10'u biraz geçmiş olduğu halde sokak sessiz ve karanlıktı. Görülen yegane ışık sokak lambalarından ve bazı verandalarda yanan lambalardan geliyordu. Limuzin hiç tereddüt etmeden Howard Small'un tek katlı sarı kırmızı evine kadar gitti. Şoförün mahalleyi iyi bilmesi Howard'ın ihtiyatlı davranmasını gerektirirdi ama Howard bunun farkına bile varmamıştı. Arabadan inip komşulardan birinin upuzun limuzinle geldiğini görmesini umarak sokağa baktıysa da her daim Dachshund cinsi köpeğini gezdiren Bayan Potter bile geceyi geçirmek üzere evine çekilmişti. Şoför de sokağı taradı, bakışları askeri bir yetenekle bölgeyi gözden geçirdi. Bagajdan bavulları alan adam araba yolunda Howard'ın 10 yaşındaki Honda'sının yanından geçerlerken onu takip ediyordu. Kapıya geldiklerinde Howard pantolon cebinden bahşiş vermek üzere 10 dolarlık bir banknot çıkarırken bir yandan da el yordamıyla beceriksizce anahtarlarını arıyordu. Anahtarı kilide sokup çevirdikten sonra tam şoförü çantalardan kurtaracakken adam omzuyla ona güçlü bir darbe indirerek Howard'ı olduğu gibi bütün vücuduyla eve soktu. Howard halı kaplı zemine düştü, aldığı darbe nefesini kesmişti. Şoför bavullarını girişe bırakıp kalçasıyla vurarak kapıyı kapatırken Howard hırıltıyla soluyarak yerde yatıyordu. Adamın elinde susturucu takılmış otomatik bir tabanca vardı ve silah kocaman avucunda neredeyse kaybolmuştu. Howard'ın herhangi bir tepki vermesine fırsat kalmadan salonun ışıklarından biri yandı ve diğer üç adamı ortaya çıkardı. İki tane daha Arap ve kır saçları kısacık kesilmiş, mavi gözleri yorgun bir Kafkasyalı. İki Arap ayakta duruyordu. Diğer adam da elinde neredeyse boşalmış bir bardakla aşırı doldurulmuş fakat yumuşak bir koltuğa yayılmıştı. Bu soğuk tabloda bile Howard oturmakta olan adamın patron olduğunu anlamıştı ve adam onun o güne kadar gördüğü en tehlikeli kişiydi. İki konuda da haklıydı Howard. Ivan Kerikov içki bardağını kahve masasına bıraktı. Bir daire oluşturarak diğer yerleri temiz olan yüzeyi bozmuş buğunun üzerine dikkatle yerleştirdi kadehini. Geldiğinizde dışarıda birileri var mıydı? Sesi alçak ve tehditkardı. Konuşmasında ülkesi Rusya'ya özgü o gırtlaktan gelen koyu aksan vardı. Şoför Araplardan birinin yanında durmak üzere odanın karşı tarafına geçerken içeri girdiğimizi hiç kimse görmedi dedi. Adamlardan ikisi korumaların ifadeden yoksun, yavan, ablak ve tehlikeli suratlarına sahipti. Onlardan birkaç yaş daha genç, 30'lu yaşların başlarında olan üçüncü Arap'ınsa gür saçları bir akrebinki kadar boğum boğum, zayıf vücuduyla gaddar bir yakışıklılığı vardı. En dikkat çekici özelliği gözleriydi. Küçük ve siyah gözlerin derinliklerinde her an serbest kalıp tutuşma tehdidi savuran bir ateş vardı. Genç Arap kendisini doğrulamaları için iki yardımcısına bakarak onu yakalamanın kolay olacağını söylemiştim sana Kerikov dedi. Kerikov kapa çeneni diyerek onu tersledi. Smoğlu kendi evinde sorgulamak riskliydi ancak Kerikov bundan kaçınamamıştı. Howard Small'dan sadece bir gün önce haberi olması nedeniyle adamı Alaska'dayken kaçırma fırsatı olmamıştı. Los Angeles'ta daha özel bir karargah oluşturmaya da zaman bulamamıştı. Bir kişiye kendisini en güvende hissettiği yerde, özellikle de kendi evinde işkence etmenin bazı fizyolojik yararları vardı. Small küçük bir çocuk gibi titreyerek yerde yatarken alt dudağı öylesine titriyordu ki titremesine engel olmak için dudağını ısırmak zorunda kalmıştı. Gözleri korkudan büyümüştü. En sonunda kekeleyerek istediğiniz her neyse demeyi başardı. Lütfen canımı yakmayın. Kerikov'un bakışları yumuşamamıştı. Kaç kişinin karşısında canlarını bağışlaması için yalvardıklarını düşündü. 100 kişiden az değildi, belki de 200. Onun için ne daha kolay olmuştu ne de daha zor. Sürdürdüğü yaşamda işkence ve sorgulama yalnızca onun görevinin bir avukatın dosyasını hazırlaması kadar gerekli ve sıradan parçalarıydı. Birkaç uzun saniye geçti. Rus koltuktan kalkarken Howard'ın bakışları onun üzerinde sabitlenmişti.
Bunu olması gerektiğinden daha tatsız bir hale getirmek istemiyorum Profesör Small.
Kerikov'un sesinde acıma duygusundan eser yoktu.
Ayrıca niyetimin ne kadar ciddi olduğunu da kavramış olmalısınız.
Kerikov işaret edince kelimenin tam anlamıyla acının babası anlamına gelen Ebu Elam lakaplı genç Arap bir an odadan çıktı ve acıyla kıvranan büyük boy bir kumaş çantayla geri geldi. Howard'ın kedisi Sneaker'ın çantanın içinde çığlıklar attığını duyduğu belli oluyordu. İki koruma Howard'ı yerden kaldırıp Ebu Elam'ın eviyenin başında elindeki çantayla harekete geçmeye hazır olduğu mutfağa götürdü. Adam bir fiske atarak çöp öğütücüsünü çalıştırdı.
Howard, ah tanrım, hayır lütfen, ne derseniz yaparım, lütfen bunu yapmayın diye feryat etti.
Elam onu duymazdan gelerek elini çantanın içine soktu ve 4 patisi beyaz, 3 renkli dişi kediyi çıkardı. İkişer bacağı o denli sıkı bağlamıştı ki hayvan kendisini savunamıyor, sadece kıvranabiliyordu. Hala salonda olan Ivan Kerikov, öğütücünün mekanik dişleri kedinin ön patilerinin etlerini sıyırıp ardından da kemiklerini kıymık haline getirirken duygularına kapılmadan dinliyordu. Kedinin yaşadığı şok nedeniyle ölmesinden uzun süre sonra bile Ebu Elam tamamen pelteye dönen hayvanı öğütücüye yedirmeyi sürdürdü. Motor kemiklerin ve kıkırdakların daha yoğun kısımlarını öğütürken zorlanmaya başladı. Howard Small kendisini yakalayan kişilerle mücadele ediyordu ve ağzını tıkamamış olsalardı sonsuza kadar çığlık atabilirdi. Mutfaktan gelen tüyler ürpertici sesleri dinleyen Kerikov hala bu tür sorgulamalar yapmak için fazlasıyla yaşlı olduğunu düşünüyordu. Artık emekli olup Moskova Nehri kenarındaki Huş ormanlarında çalışma odası aldığı takdirnameler ve bir göğüs dolusu madalyayı dolup taşan harika daçalardan birinde yaşıyor olabilirdi. Şu anda viski içip yarı sarhoş olabilir ve devletin kendisine KGB'de bir ömür boyu süren hizmetlerine karşılık olarak verdiği tutkulu sarışınlardan birini beceriyor olabilirdi. Rusya bitmeseydi, kendisinin açgözlülük, yozlaşma denizinde ve batı tarzı yaşamın kurnaz ambalajında bir yandan bir yana sürüklenmesine izin vermeseydi, Kerikov Los Angeles'ta dökülen bir evde oturup üzerine tükürülmeye bile değmeyecek kadar önemsiz bir adamdan bilgi almaya çalışmayacaktı.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 44.